Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesiran. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbağımızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfüyle, keremiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, Cenab-ı Hakk'ın bize ikram ettiği çocuk nimetinden ve onlara karşı anne baba olarak vazifelerimizden ve onları Allah'ın razı olduğu şekilde terbiye etmenin ehemmiyetinden bahsetmeye devam ediyoruz. İlk doğduğu gün itibaren onlara karşı vazifelerimiz dile getiriliyor. Ayet-i kerimelerde, hadis-i şeriflerde Cenab-ı Hak Tahrim Suresinin 6. ayet-i kerimesinde açıkça bir talimat veriyor bize. Çok genel bir talimattır bu. O da Estağfirullah ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum naran. Çok mühim bir talimat. Ey madenler diye bize sesleniyor. Ve öncelikle kendinizi, sonra da ehlinizi, yani çocuklarınız başta olmak üzere kim varsa yanınızda, yörenizde, ta aslında bütün müminler bir müminin ehli sayılabilir bir yoruma göre. Dolayısıyla ulaşabildiğiniz herkesi, başta kendiniz olmak üzere, bir ateşten korunun, koruyun. Yani öyle bir hayat yaşayın ki, öyle bir kulluk yaşayın ki, yarın ahirette kendinizi o cehennemden korumuş olun. Yani Allah sizi cehenneme atmasın. Cehennemden uzak durmuş olun. Cenab-ı Hakk'ın cennetine vasıl olanlardan olun diye buyuruyor. Bu çerçevede yeni doğan bir bebek, bu bebeğe hayır ve bereket dualarıyla hoş geldin demek, ehlen ve sehlen demek, Peygamber Efendimiz'in bir adetidir. Yani Efendimiz kendi çocukları olsun, torunları olsun veya yine sahabeden kendisine o gelen çocuklar olsun, haber olan çocuklar olsun, Efendimiz onlara hayır ve bereket duaları yapıyordu ve onlara hoş geldin diye bir ehlen ve sehlen merhaba diyordu Efendimiz Aleyhisselam. Biz de öyle yapmalıyız. O doğan yavrulara işte efendim Allah'ın kulu hoş geldin, aramıza hoş geldin, merhaba diye dememiz, onlara hayır ve bereket duaları yapmamız Efendimizin bir sünneti. Ashab-ı kiram yeni doğan yavrularını kucaklayıp vakit kaybetmeden Efendimiz Aleyhisselam ziyarete getirirlerdi. Efendimiz bir yandan hurma ile çiğnem yaparken bir yandan da ona dua ederdi. Muhterem bir ağızdan dökülen dualarla ruhu okşanan bebek için kendisi adına Allah'a yalvaran bir sesi dinlemek ne büyük bir huzurdur. Yani belki o yavruların, doğan bebeklerin görme şeyleri zamanla geliştiği ifade ediliyor. Hemen seçemiyorlar yani, göremiyorlar. Gözleri açık oluyor ama göremiyorlar. Ama kulakların duymasında hiç problem yok. Yani bebek doğar doğmaz kulaklar duyuyor, sesleri duyuyor ve ondan etkileniyor. Dolayısıyla taptaze kulaklarla böyle Efendimiz Aleyhisselam'ın hayır bereket dualarını duyması, ezanını duyması, o tertemiz dudaklarıyla da Efendimiz'in vermiş olduğu o tatlı hurmayı yalaması gerçekten o yavruya başlangıç itibariyle çok muazzam, mübarek bir başlangıç oluyor. Ve büyük bir huzur vesilesi oluyor. Oğlunu bu mutluluktan mahrum bırakmak istemeyen Ebu Musa da bebeği yanına getirdiğinde Peygamberimizin dualarla birlikte ona İbrahim adını verdiğini ve ezdiği bir hurmayı onun ağzına koyduğunu bize nakletmektedir. Çocuğa ad koyma, isim koyma başlı başına bir törendir. Çok eski zamanlardan beri insanların ismiyle müsemma olmasını umdukları çocukları için ad seçerken ne kadar özenli davrandıklarına tarih şahittir. Ömür boyu anılacağı bu adı bebeğin kulağına söylemek için yapılan törenler bugün de devam etmektedir. İşte bu zincirin bir halkası olarak Peygamberimiz de çocuğa isim koyma sıradan bir olay kabul etmeyip çok önemsemiştir. Ve buyurmuştur ki, muhakkak ki siz kıyamet günü isimlerinizle ve babalarınızın isimleriyle çağrılacaksınız. O halde çocuklarınıza güzel isimler koyun. Ve anne babalara bu konuda çok mühim bir mesuliyet taşıdıklarını Efendimiz hatırlatmış olmaktadır. Resul-i Ekrem sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz telaffuzu söylenmesi hoş olduğu kadar anlamı da güzel olan isimlerin tercih edilmesini buyururdu. Bunu isterdi. Çocuklarına harp yani savaş adını vermekte ısrar eden Hazreti Ali'ye bizzat engel olmuş ve torunlarına iyilik ve güzellik manasındaki Hasan ve Hüseyin adlarını vermiştir. Bunun da çok dikkat çekici bir şeyi var, tafsilatı var. Hazreti Ali kerramallahu vece oğlu Hasan dünyaya gelince onun ismini harf koyuyor. Hiç peygamberimize danışmadan harf koyuyor. Sonra Efendimiz Aleyhisselam diyor ki Ali diyor çocuğa isim verdin mi? Verdim. Ne verdin? Harp. Yani savaş ismini verdim. Hayır buyuruyor. Harp olmasın onun ismi Hasan olsun buyuruyor. Ve ismi Hasan oluyor. Sonra bir müddet sonra Hüseyin dünyaya geliyor. Yine Hazreti Ali ona da harp ismini veriyor. Efendimiz çocuğa isim verdin mi diyor. Verdim diyor. Ne verdin? Harp. Savaş. Hayır onun da ismi de yani güzelcik hanım Hüseyin olsun buyuruyor. Sonra efendim bir çocuğa da dünyaya geliyor. Ona isim veriyor. Ne verdim? Harp verdim. Diyor onun da efendim isim Muhsin veya Muhassin olsun diye. Böyle bir tatlı hatırası var. Hazreti Hasan, Hüseyin ve Muhassin isimlerin verilmesinin. Adını her duyduğunda kendisini adıyla özdeşleştiren çocuğun davranışlarına da ona göre yön vereceği düşünüldüğünde Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselam'ın isim konusundaki hassasiyetini anlamak zor olmayacaktır. Sırf bu yüzden Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem şirke ait unsurlar taşıyan ya da kötü çağrışımlara sebep olan isimlerin konulmasına karşı çıkmış, hatta ileri yaştaki kişilerde bile olsa böyle isimleri değiştirmiştir. Yani böyle Abdullah gibi, Abdülüzza gibi, Abdüşşems gibi, Abdülkamer gibi. Çünkü onlar tapılan varlıklardı. Güneş, ay, lat, menat onlar. Bu şirki çağrıştırdığı için bu isimleri, yani kişiler çok ileri yaşta olsa bile Efendimiz onları teker teker değiştirmişti. Hayatı anlamlı kılarak sahibini hayra yönelten adları öne çıkarmış ve Allah'a kul olmayı ifade eden Abdullah ve Abdurrahman isimlerinden Rabbimizin hoşlandığını ifade etmişti. Aynı zihniyette çocuklara peygamber isimleri verilmesini tavsiye etmiş. Kendisi en küçük oğlu dünyaya geldiğinde bu gece bir oğlum doğdu ona dedem İbrahim'in adını verdim buyurarak bu tavsiyesini pekiştirmiştir. İbrahim Aleyhisselam da hem Efendimiz Aleyhisselam dedesi, hem Allah'ın dostu, hem büyük peygamber. Dolayısıyla orada İbrahim, demek ki İbrahim isimleri de Efendimiz çok sevdiği ve verdiği isimler arasında yer alıyor. Diğer yandan bebeğin ezanı Muhammedi ile tanıştırılması, ad koyma merasiminin vazgeçilmez bir parçasıdır. Resul-i Ekrem, torunu Hasan dünyaya geldiğinde kulağına tıpkı namaz vakitlerinde okunduğu gibi ezan okumuştur. Hafif bir sesle sağ kulağına ezan, sol kulağına ikamet okunan bebek, İslam inancının üç temel ilkesini ilk defa dinlemiş olmaktadır. Zira ezan ona Allah'ın varlığını ve birliğini, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın onun elçisi olduğunu ve asıl kurtuluşun ibadet yoluyla ahirette elde edilecek mutlulukta olduğunu söylemektedir. Yani ezana baktığımız zaman Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğü var. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Sonra kelime-i tevhid var. Eşhedü en la ilahe illallah. Yine o kelime-i tevhidi tamamlayan, iman tamamlayan eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayyalel salah, hayyalel felah. Namaz en büyük ibadet. Felah, cehennemden kurtuluş, ahiret inancı. Tekrar tekbirler, tekbir efendim, kelime-i tevhid. Dolayısıyla orada İslam dininin inanç ve ibadet bakımından bütün temel esasları ezanda ve kamette oraya yerleştirilmiş vaziyette. Dolayısıyla orada ne yapıyor? Bunları çocuk ilk kulakları duyduğu ilk anda bu temel esaslarla karşılaşmış oluyor. Onlar onun gönlüne ulaştırılmış, tertemiz kalbine nakşedilmiş oluyor. Adı güzel, kendi güzel peygamberimiz çocuğa adının ne zaman konulacağını merak eden anne babalara şöyle cevap vermektedir. Her çocuk doğumunun 7. gününde kendisi için kesilecek akika kurbanı karşılığında rehin gibidir. Aynı gün saçı tıraş edilir ve adı koyulur. Kendi oğluna doğduğu gece isim veren peygamberimizin bu görevin 7. günden daha fazla geciktirilmemesini arzu ettiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla burada Efendimiz Aleyhisselam isim koymak için 7 gün bekleyin buyurmuyor. Bunu nereden anlıyoruz? Kendi çocuğuna ilk gece hemen İbrahim ismini vermesini anlıyoruz. Peki buradaki 7 gün yani 7 gün aşmamalı. 7 gün içinde akika kurbanı kesilmeli, sadaka verilmeli, isim konulmalı, çok geciktirilmemeli şeklinde anlamamız uygun olur bu hadis-i şerifi. Görüldüğü üzere Peygamber Efendimizin anne babadan bir diğer isteği de kendilerini evlat bağışlayan Allah'a şükürlerini, minnettarlıklarını ifadesi olarak kurban kesmeleridir. Akika olarak adlandırılan bu kurban sağ salim doğan çocuğun canının bedelidir denilse uygundur. Yani bu şekilde sağlam bir şekilde, canlı bir şekilde dünyaya Cenab-ı Hak bunu getirdiğine göre buna bir şükür olarak bu akika kesilmelidir. Tıpkı bir oğlu olursa onu kurban etmeyi adayan Hazreti İbrahim'e ahdini yerine getirmek zorunda kaldığında Allah tarafından gönderilen koç gibi. İsmail'in canına bedel olarak gelen bu büyük mükafatın hatırası ile Resul-i Ekrem babalara akika keserek rehin olan yavrularını özgürlüğe kavuşturmalarını tavsiye etmektedir. Dolayısıyla bu akikanın da altında bu İsmail Aleyhisselam'ın kurban edilmesi esnasında Cenab-ı Hakk'ın buna müsaade etmeyip cennetten bir koç göndermesi, onun kesilmesi aslında efendim akikanın da bir Kur'an'dan bir referansı olmaktadır. Bu adetin İslamiyet öncesi Arap toplumunda da mevcut olduğunu ve Peygamberimizin sevgili eşi Hazreti Hatice'nin dünyaya gelen oğulları ve kızları için kurban kestirdiğini de görmekteyiz. Nitekim sahabilerden Ebu Bureyde bu geleneği anlatırken şöyle söylüyor. Cahiliye döneminde birimizin çocuğu dünyaya geldiğinde bir koyun keser, karnını da çocuğun başına sürerdik. Cahiliye döneminde birimizin çocuğu dünyaya geldiğinde bir koyun keser, kanını da çocuğun başına sürerdik. Allah İslam'ı gönderdikten sonra yine kurban kesmeye devam ettik ama çocuğun başını tıraş edip güzel kokması için safran sürmeye başladık. Artık efendim o kanı sürmedik. Yani kurban kesmek adeti devam etti ama kan sürme tarzındaki o yanlış şey kaldırılmış oldu. Risaletinden sonra da bu anlamlı geleneği sürdüren Efendimiz torunları Hasan ve Hüseyin için akika olarak birer koç kurban etmiş ve yeni doğan çocuklar için akika kurban kesmeyi tavsiye etmiştir. Ancak akikanın kanını çocuğun alnına sürme veya başına damlatma adeti bugün bile ısrarla sürdürülmekteyse de Peygamberimizin sünnetine uygun değildir. Bunun yerine Resul-i Ekrem saçlı doğan bebeklerin saçlarının tıraş edilmesini, bu sayede kirden arınıp rahatlatmalarının sağlanmasını tavsiye etmektedir. Ayrıca kendi torunu doğduğunda tıraş edilen saçlarının tartılmasını ve ağalığınca gümüşün sadaka olarak verilmesini istemiş. Hazreti Fatıma da kız olsun erkek olsun bütün çocuklarında bu emri yerine getirmiştir. Tıraştan sonra yıkanıp güzel kokularla süslenen bebek için anne karnındaki karanlık ve bulanık hayatın aksine tertemiz ve berrak bir ömür başlamış olmaktadır. Kıymetli dinleyenlerimiz, anne sütüyle dünya nimetlerini tatmaya başlayan, adı konunca bir kimliğe kavuşan, ezan dinleyince ilk tebliğe muhatap olan, kurbanı kesilince canının şükrü eda edilen, saçları tıraş edilince temizlenen çocuğa sunulması gereken bir hizmet daha vardır. O da nedir? Onu da efendim sünnet. Yani erkek çocuklar için efendim sünnet edilmesidir. Oğlan çocuğun sünnet olması sadece dini bir gerekli değil, sağlık açısından da gayet önemli bir adımdır. Yani bütün peygamberlerin sünnetidir. Peygamberimizin sünnetidir ve İslam ümmetinin sünnetidir. Bazı medeniyetlerde bu sünnet geleneği yok. O şekilde devam etmektedir ama hem dini açıdan hem de sağlık açısından bunun çok yerinde, çok fıtri efendim güzel bir uygulama olduğu görülmektedir. İslam inancı ile şekillenen kültürümüzde erkeğin sünnetli olması Müslüman olmasının bir işareti olarak görülmüştür. Elbette bu kanaatin yerleşmesini sağlayan Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yeni Müslüman olanlara sünnet ol buyurmasıdır. Tabii peki ileri yaşlarda hem ki artık genç yaşlar, olgunluk yaşlarında insanlar Müslüman oluyorlardı. Böyle bir sünnet geleneği de yaygın değilse İslam öncesinde Efendimiz Aleyhisselam onların da sünnet olmalarını tavsiye ediyordu, istiyordu onlardan. Böylelikle inancının gereğini açıkça bedeninde uygulamaktan çekinmeyen kişi kendisini sıkıntıya sokacak birçok rahatsızlıktan da korunmuş olacaktır. İnsanın fıtratı gereği yapması gereken 5 şey vardır. Sünnet olmak, kasıkları tıraş etmek, tırnakları kesmek, koltuk altını temizlemek ve bıyıkları kısaltmak buyuran Peygamber Efendimiz, nesiller boyu süre gelen böyle bir alışkanlığın aslında yaratılışın gereği olduğunu öğretmiştir. Ve tabii yani bizim geleneğimizde, medeniyetimizde çocukların sünnet edilmesi çok önemli bir gelenek olarak devam etmektedir. Ve sünnet düğünlerimiz yapılmaktadır. Ama bir kısım bölgelerde yani mesela biraz doğuda diyelim ki Rusya'nın etkisi altında kalan bölgelerde veya Balkanlar'da diye bir müddet yine Osmanlı kültürüne uzaklaşan bölgelerde bu şekilde bu sünneti yerine getiren insanlarımız, kardeşlerimiz olduğu gibi bu noktada aynı hassasiyeti gösteremeyen efendim bölgelerde durumlarda olabilmektedir. Ama işte son belki bir 20-30 yıldır o bölgelerde olan münasebetlerimiz çerçevesinde bu daha böyle toplu sünnet merasimleriyle birlikte oralarda bu yerleşmekte, yaygınlaşmakta ve sünnette olmayan hiçbir Müslüman evladı Allah'ın izniyle kalmamaktadır. Kıymetli dinleyenlerimiz, her ne kadar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken sünnet töreni yapma ve düğün yemeklerine benzer biçimde ziyafet verme adeti bulunmamaktaysa da onun vefatından kısa süre sonra ashabın böyle bir geleneği başlattığını görmekteyiz. Mesela Abdullah bin Ömer oğlun sünnet ettirdiğinde koç keserek misafirini ağırlamış. Hazreti Ömer de def eşliğinde yapılan bir eğlence sesi duymuş. Bu nedir diye sorduğunda düğün yahut da sünnettir cevap verilmiştir. Bu tür kutlamalarda elbette Peygamberimizin düğün yemekleri için dile getirdiği uyarılar dikkate alınmalı. Sadece zengin dostlar ve eşraf değil, muhtaç aileler de sofralara davet edilmeli. İsraf ve gösterişten kaçınılmalıdır. Belki de en önemlisi böyle bir merasim ile İbrahim Peygamber'in yolunu izleyen çocuğun Resulullah'ın sünnetine uygun bir hayat sürmesi için dualar edilmelidir. Dolayısıyla Efendimiz Aleyhisselam'ın böyle bir sünnet merasimleri ya da sünnet günü tarzında olmasa da hemen sahabe hayatında bunların olması günümüzde yani İslam'a uygun tarzda gerçekleştirecek yani ikramların yapıldığı, duaların yapıldığı bu sünnet merasimlerin düğünlerinde güzel bir gelenek olduğu, güzel bir hayra vesile bir programlar olduğu da buradan anlaşılmış olmaktadır. Cenab-ı Hak inşallah kıymetli dinleyenlerimiz bizlerin evlatlarımızı hayırlı eylesin. Evladı olmayanlara Cenab-ı Hak hayırlı evlatlar, zürriyetler ikram eylesin. Bekleyenlere sağlıklı afiyet evlatları nasip eylesin. Olanlara da onların kıymetini bilmeyi, onlara karşı dini vazifelerimizi hak gereğine getirebilmeyi, onları İslam ahlakıyla, İslam adabıyla güzel kurratu ayun, göz aydını olacak evlatla yetiştirebilmeyi ve onları ahirette yüzümüzü güldürecek nesillerimiz olarak yetiştirebilmeyi Cenab-ı Hak bizlere nasip eylesin. Onlara karşı vazifelerimizi hakkıyla yapabilme gücünü, imkanını bize verip bunu koyaştırmasını Cenab-ı Hak bize ikram eylesin diyor. Hepinizi hürmetle, muhabbetle Allah'a emanet ediyorum.